Ayrım 17.
Ahır kapı taraflarında sahibi olduğu 5 odalı evinde oturur. Evi de sahibi hanımla aynı yaşta denecek kârı kadim. Dipnot eski yapı, bir şeyse de gördüğü onarmalar yardımıyla pek viran değildir. Gırgırlığın ne demek olduğunu asıl bu evin içinde görmeli. Bunun için en aşağı 15 günde bir yukarıdan aşağıya o olur silinir. Merdivenlere sakız gibi beyaz keten bezler serilidir. Taşlık, mutfak, kadınların baldök de yala dediklerine tamamıyla uygundur. Her şey temiz ve yerli yerindedir. Bir bardağın, bir maşanın belli bir yeri vardır. Onu oradan kaldıranın başına kıyamet kopar. Aslında evin içinde bir şeye dokunacak adam da yoktur. Latife Hanım tek başına gibidir. Geceli gündüzü kendiyle kalacak hizmetçilerle bir türlü geçinemediğinden o şartla yanına hizmetçi almaz. Büyük hanımın huyundan olan titizliğine alışmış Hatice Kadın adında bir göçmen kadını yalnız gündüzleri gelir, hanımın tarif ettiği yolda evi siler süpürür, biraz yemek pişirir, geceleri yine evine gider. Komşulara yüz vermez. Akrabasını evine pek seyrek uğratır. 4 dükkanı vardır. Onlardan 16 lira kadar gelir sağlar. Bu paranın ancak yarısını harcar, öteki yarısını biriktirir. Fakat Latife adı mahallede pek zengine çıkmıştır. Varlığının böyle aşırı büyütülerek yayılmasından tedirgin olduğu için mahalle bekçisinin kardeşi Mustafa'yı geceleri evin alt odasında yatırır. Zavallı Mustafa her akşam sokak kapısının önünde bir iki kova suyla elini yüzünü yıkar. Ta ayaklarından diz kapaklarına kadar bir banyo etmedikçe evin içine giremez. Yine öyleyken Mustafa sabahları evden çıkıp gittikten sonra Latife Hanım aşağıya iner. Ah adostlar, odanın içi ekşi ekşi hamal kokuyor diye çığlığı basar. Orasını Hatice Hanım'a birkaç kova suyla temizletmekle de kalmayarak odayı ada çayı tütsüsü verir. Büyük hanımın kafasında bunaklık eserleri görünürse de vücutça pek o kadar düşkün değildir. Titizliği, evin içinde durmayıp gezilmesi kendi için adeta bir idman yerine geçtiğinden, yaşından umulmayan bir canlılığı vardır. Evin silinip süpürülmesi işi bittikten sonra başlıca işi sandıklarını yerleştirmektir. Bu işlerden vakit artarsa mahalle camisine vaaz dinlemeye gider. Minberin yanında bir yer bulabilirse arkasını oraya dayar, hocanın sözleri kendini ninni yerine geçer, uyuyakalır. Ara sıra bütün vaazı uykuyla dinler, ara sıra da yarısında uyanır. Eğer vaaz dokunaklı olup da uyandığı sırada öteki kadınları ağlar görürse hiçbir sözün işitmediği hikayeyi o da gözyaşı dökmeye başlar. Her cuma ve cumartesi günleri mezarları ziyaret günleridir. O günlerde öğle yemeğinden sonra sof, dipnot, ince yünlü kumaş, feracesini, dipnot, bol ve yakasının arkası eteklere kadar inen üstlük giyer, kolsuz yaşmayla yaşmaklanır, koltuğuna bir bohça yeşil yemeni, eline de değneğini alır, laleli baba demez, türbe türbe dolaşır. Koltuğundaki yeminileri sandukalara örter, türbedarlara mum parası verir. Sokakta adını bilmediği bir türbenin önünden geçse, bu hangi aleyhisselamdır, dipnot, burada evliya, diye rast geldiğine sorar. Çünkü Latife Hanım için hep sanduka altında yatanlar birer aleyhisselamdır. Latife Hanım'ın Yusuf Ağa adında bir kardeş çocuğu vardır. 20 yıl önce annesinin ölümünde Yusuf Ağa'ya da bir iki irat, dipnot, gelir, akar kalmış. Fakat çocukluğunda okul kaçkınlığı edip okumamış, gençliğinde de iş edepsizliği, hovardalığa dökerek teyzesinin öğütlerinin tersine miras mallarını son parçasına kadar yemiş. Epeyce başı boş sürtmüş. Birkaç kere teyzesinin yardımına başvurmuşsa da kovulmaktan başka bir şey alamamış. Tavcılık, kuşbazlık, karagözcü yamaklığı gibi ne kadar ahlak bozucu meslekler varsa hepsinde birazcık karın doyurmaya uğraşmış. Sonra nasılsa resmi dairelerden birine 200 kuruş maaşla hademe yazılmış, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Yaşı 50'yi bulmuş fakat hala Latife Hanım yeğenini evlere şenlik çapkın olan adından başka bir adla ağzına almaz. Yusuf Ağa 200 kuruş maaşından başka 100 kuruş da açıktan uydurur, aylığı 300'ü bulur. Lakin ailesi bir kendi, bir karısı, iki çocuk, bir de yolda 4,5 nüfustan meydana gelmiş. Yakında o buçuk da tam sayıya çıkacak, evde kalabalık 5'e varacak. Bu 300 kuruşluk irattan her ay ekmekçi, bakkal, kasap, zerzevatçı, Yusuf Ağa'nın tütün ve meyhane borcu, çocukların okul parası 1/3, 1/4 kadar borç bırakılarak ödenir ama ev kirası her zaman açıkta kalır. Aile bütçesinin ev kirasına dayanamadığını ev sahipleri dinler mi? Ama ne çare, geçinme dünyası bu. Yusuf Ağa ev sahiplerine türlü özürler söyler. İşitilmedik makamlardan mavallar okur. Sonunda birçok asıntıyla bu mavalların nakaratı ev değiştirme işine çıkar. Çıkar ama nasıl çıkar? Ev sahibi bir para alamayacağını anlar. Herif birikmiş kiranın bana lüzumu yok. İstersen taşınma parasını da vereyim, tek sen evimden defol diye haykırır. Yusuf Ağa her zaman işi bu sona getirmenin yolunu bilir. Kiranın ödenmemesi yüzünden Yusuf Ağa'nın rahatsızlığı yalnız yılda 2-3 ev değiştirmekten başka bir şey olmaz. Öyle ya, kira parasını veremeyen kiracıların açıkta kaldıkları ne vakit görülmüştür. Bunlar her zaman aldanacak bir ev sahibi, içine taşınacak yatacak bir yer bulurlar. Yusuf Ağa'nın karısı Afife Hanım o kadar çaçaron, kirli, pasaklı, mundar bir karıdır ki kocasını işine, çocuklarını okuluna savdıktan sonra ev işini hiç el sürmeden pis kokulu yeldirmesini arkasına takar, komşu komşu dolaşır. Evinin her köşesi sanki bir çöplük halindedir. Saat 10'dan sonra evine döner, akşam için hazırlayacağı bir tencere kapuskayı evin üst katında mangalda pişirir. Herif ezandan sonra sarhoş gelir, çocukların o vakte kadar karınları acıkır. Anaları odadan çıktıkça ortada kaynar tencereden maşayla birkaç parça şey aşırırlar. Ağızları burunları yana yana yiyebildikleri kadar yerler. Annelerin odaya yaklaştığını işitince hırsızlıklarını sezdirmemek için ellerindeki kemikleri minder altlarına saklarlar. Çok kere akşam ne sofra kurulur ne yatak yapılır. Nerede kolaylarına gelirse orada yemek yerler, nerede uyku bastırırsa orada kıvrılırlar. Kehle mi dedin? Dipnot, bit. Su bardaklarına varıncaya kadar her tarafta yüzer. Çocuklardan büyüğünün adı Emin, küçüğününkü Kerim'dir. Fakat bu adlar göbek adı olarak kalmış. Okulda bu iki çocuğa bitli gugular adı verilmiştir. Birbirinden ayırt etmek için büyük gugu, küçük gugu demek yeter. Bu ailenin yılda birkaç kere ev değiştirdiği kadar çocuklar da okul değiştirdiklerinden, bunların gelmeleriyle birlikte okulda çıkan bit kolerasının yayılma kaynağı bu gugular olduğunun farkına varacak kadar akıllılık gösterecek öğretmenlerden birkaçı, guguların minderleriyle birlikte evlerine geri göndermekte kusur etmemişlerdir. Anneleri ana sevgisi yüzünden nasılsa ara sıra tembelliğini bırakıp böceklerini ayıklamak için çocuklardan birini dizine yatırarak "Musibet gugular, tertemiz soyumuzun adını bitliğe çıkardınız" diye haykıra haykıra tırnaklarıyla haşeratı avlamaya başladığı sırada ara sıra çocuk da "Dur anneciğim dur, bir tane de senin boynundan gidiyor, kımıldama tutayım" sözüyle o da anasına karşı bir hizmette bulunurdu. Latife Hanım yeğeni Yusuf Ağa ailesini yalnız bayramlarda o mübarek günler hürmetine bir saat kadar kabul eder. Bu kabul edişi de yarım bir kabuldür. Onları büsbütün evin içerisine sokmaz. Bir hasır verir, sokak kapısının önünde oturtur, sonra o hasırı mahalle kahvesine hediye gönderir. Evde tutmaz. Gugulardan pek iğrenir. Elini verip öptürmez. Yeğenine, onun karısına, çocuklara birkaç kuruş bayram bahşişi vermek cömertliğinde bulunur. Çok defa yeğeniyle gelini de "Allah aşkına hepiniz sıcağa gidin. Biraz ağırlanın paklanın" diye ayrıca hamam parası verir. Bu kapı önü misafirliği bir saati buldu mu? Hadi artık, bitler merdivenden yukarıya çıkmadan siz kapıdan çıkınız diye ciddice latifelerle hepsini kapı dışarı eder. O aldıkları hamam parasıyla bunlar çoluk çocuk tatlıcı, helvacı, muhallebici dükkanlarını dolaşıp daha pislenirler. Herif de her akşam içtiği şişeye bir tane daha katar. Bu karı kocanın Latife Hanım teyzeleri üzerinde olan emelleri büyüktür. Kadının mirasçısı olmak isterler. Evini, eşyasını, dükkanlarını bize versin, biz ona gül gibi temiz bakalım gibi olmayacak tekliflerle araya hatırlı ricacılar koyup boş yere yalvarmalarda bulunmuşlarsa da teyzelerinden kör olasıca gözlerini malıma mı dikmişler? Onlara söyleyin, bir eski papucumu bile vermedikten başka bayramlarda da evimi almam cevabını almaktan başka bir başarı gösterememişlerdir. Aralarındaki bu yalvarıcı teklif, bu acımasızca karşılık 7-8 kere tazelenmişti. Fakat Yusuf Ağa ailesi bu hakaretli cevaplardan hiçbir umutsuzluğa düşmeyerek her gün yeni bir çare bulmak düşüncesinden geri kalmazdı. Kimi akşam herif içki tepsisini kurar, karı da can dayanmaz bir tuvaletle karşısına geçer, hep hayatlarının bu emeli üzerine düşünürler, söyleşirler, coşarlar, her zorluğu yenmek yolunu bulurlar. Yavaş yavaş işi olmuş bitmiş gözüyle bakarlar. Konu hayal şeklinden çıkar, tepeden tırnağa bir gerçek kılığına girer. Kendilerini ahır kapıdaki evde görürler. Evin köşe bucağındaki eşyayı sayar dökerler. Hepsine birer birer paha biçerler. Dolapları karıştırırlar. Dükkanların kiralarını toplarlar. Dükkanlardan kiminin kirasını az bulurlar. Kiracıyı içinden çıkarırlar. İki katına kirayla bir başkasına verirler. Yusuf Ağa hademeliği bırakır. Kalantor bir gelir sahibi gibi köşe penceresine kurulur. Kendilerine bir araba, gugulara da midilliler alırlar. Bu arada teyzeleri Latife Hanım'ı da büsbütün unutmayarak ona da mermerden güzel bir mezar yaptırırlar. Rakının gücüyle türlü parlak renk alan bu tatlı hülyalar içinde Yusuf Ağa'nın gözleri süzüle süzüle küçülür. Karı sevinçten baygınlıklar geçirerek sonunda teyze hanımın sandıklarını, mücevherat mahfazalarını açar, elmasları ortaya döker, bunlardan kimseye bir şey vermez, hepsini benimser. Herif kullanmak için bir altın saat ister. Karı bu isteği kuşkulu bir cümleyle geçiştirir. Artık nöbet süslenmeye gelir. Eski moda divanhane çivisi pat iğneleri başına, gül yüzüğü parmağına, menekşe pırlanta küpeleri kulaklarına takar, kapları eski moda ağır kürklerin biçimini değiştirir, onları kendi giyer. Kocasına bir iki hırka verir. Karı o kadar coşar, o kadar coşar ki yakasından bit akan omunda entarisi içinde kırıtarak, "Kocacığım, o kürkler, o elmaslar içinde beni bir kere gözünün önüne getir, nasıl olurum?" diye kocasına sorar. Herif o beygir suratlı, çil yüzlü karının birkaç divanhane çivisiyle güzellik yapısını pek değişmeyeceğini pekala bilir ama Hülya'ya çeşni vermek için ''Afiyet olursun, afiyet, şekerleşirsin'' cevabıyla karıyı alkışlar. İkisinin de ağzının balları akmaktayken sözün böyle en kısacan zamanlarında çocuklar bu dalgadan yararlanarak tepsiden baklava aşırırlar. Herif elini uzatıp tabakta bir şey bulamayınca meze işinde Hülya'nın tatlılığını pek yeter bulamayarak Google'ları tokatlamak ister. Karı, dövme kocacığım dövme, onlar sevinçten ne yaptıklarını bilmiyorlar karşılığıyla işin önünü almaya uğraşır. Ağır ağır söz mutfak işlerine, yemeklere geçer. Bir erkek ahçı tutarlar. Ahçıya karı sabah akşam tatlılığı yahni pişirteceğini söyler. Tatlıyla arası hoş olmayan sarhoş herif yüzünü ekşiterek karısının midesizliğini yüzüne vurur. Kebabın, külbastının daha uygun olacağını ileri sürer. Bu noktada aralarında düşünce ayrılığı başlar. Karı tatlılığı yahni diye direnir, herif öfkelenir. O aralık Google'lardan biri zerde ister, öteki de yoğurtlu tatar böreği diye bağırır. Büyüklerin sözüne küçükler karışmaz diye paylayarak Google'ları susturmaya uğraşırlar. Fakat baba ve analarının deminden beri kurdukları yaldızlı hülyalara ilgisiz kalan çocuklar bu yemek konusundan fena halde huylanarak biri zerdeyi öteki tatar böreğini tutturur. Yusuf Ağa, susun yumurcaklar, biz ne pişirtirsek siz de onu yiyeceksiniz. Hiç kibar çocukları zerde tatar böreği diye ağlar mı? Google'lar birbirinin yüzüne gururla bakışarak bu kibar çocukların sözünü birer acayip davranışla anlamaya uğraşırlar. O sevinçle büyük Google babasının yüzünü eline uzatıp ''Dur baba dur, kulağına girecek'' sözüyle bütün bu hülyaların üzerinde gezinen bitlerden bir tane yakalarlar. Lambayı atar. İğrenç böcek lambanın içinde pıt diye patlar. Hep birden gülüşürler. Küçük Google tatar böreği davasını unutarak en büyük kahkahayı o salıverir. Her dakika vücutlarını dağlayan bu böcekleri ara sıra yakaladıkça böyle hiç acımadan yok etmek bu aile için pek sevinçli bir oyundur. Sonunda aile arasında Hülya ile karın doymaz gerçeği kendini gösterir. Hepsi pek çok acıktıklarını anlarlar. Herif karısına kalk yemek ısıt emrini verir. İşte burada bütün Hülyalar aldatıcı rengini kaybeder. Karı biraz aklını başına toplamaya çalışarak ben sana kaç gündür evde kömür kalmadı demiyor muyum? Bugünkü pırasayı çalı çırpıyla pişirdim. Artık şimdi neyle satılacağını sen düşün. Yusuf Ağa, ay sonu olduğunu bilmiyor musun? Para olmayınca neyle alayım? Karşılığıyla öfke içinde ayağa kalkar. Hülya'nın vücuduna verdiği gevşeklikle kucağını, düğmelerini çözmüş bulunduğundan, rakı parası yapmak için karı görmesin diye uçkurluğuna saklamış olduğu Mecidiye'yi kazayla tıngır mıngır yere düşürür. Karı Mecidiye'nin yuvarlandığını görünce başına, kulağına, parmağına taktığı o hayalden elmasların aldatıcı parlaklığından bir baş silkintisiyle kurtularak, ''Utanmaz herif, insan karısından çocuklarından parasını saklar mı? Üç gündür üstünü başını tekme ceplerini elek elek aradım, 10 para bulamadım. Söyle bakayım, bu Mecidiye'yi nerene sokmuştun?'' ağlayarak. ''Senden bize ne hayır geliyor ki bunak teyzenden gelsin? Öyle kaltağın evine de, eşyasına da, parasına da lanet olsun. Verse de istemem, kabul eden namert olsun. Hem bizi merdiveninden çıkarmayan cibilliyetsiz sana bana ev bark mı bağışlar? Soy sop birbirinize çekmişsiniz, alçaklar.'' Bu dil kavgası, bu saldırma rakıyı herifin başına sıçratıncaya kadar sürer. Çok defa iş dövüşe biner. Fakat vuruşmada en çok dayak yiyenin kim olduğu belli olmaz. Bu tatlı hülyalardan uyanıklığın ertesi gününde bir sabah gırgırı Latife Hanım'ın evinden bekçinin kardeşi Mustafa gelir. Google'ların kapısını çalar. Mustafa'yı görünce Afife Hanım ihtiyar teyzelerine karşı akşamki sövüp saymasını, kin ve garazını hemen unutur. Büyüğü küçüğü kapı önüne koşarlar. Sorarlar ki, ''Ne o Mustafa? Teyzemiz hastalandı da bizi mi çağırıyor? Ne var çabuk söyle.'' ''Size mal verecek, çağırıyor.'' ''Hepsini mi?'' ''Hepsini veriyor. Mala pula baktığı yok. Hepsini verecek. Kendisi Hicaz'a gidecek. Artık orada kalacak. Bir daha İstanbul'a gelmeyecek.'' Afife Hanım şaşkınlıkla karışık bir sevinçle merdivenin son basamağına yığılır kalır. Bir eliyle çarpıntısını tutmaya çalışarak ''Google'lar, bir maşrapa su yetiştirin, bayılıyorum'' yardım çığlığıyla evi çınlatır. Yusuf Ağa neye uğradığını bilemeyerek sevinçli bir şaşkınlıkla Mustafa'nın iki elini şapır şapır öperek içtenliğini göstermeye başlayıp bir türlü hızını alamayarak göğsünden, gerdanından bir öpücük yağmuruyla yanaklarına doğru yükselir. Yüzü salya, vücudu iki kolun meydana getirdiği sıkı bir çember içinde bunalan Mustafa, Yusuf Ağa'nın sevinç dolu kucağından kurtulmak için ''Ne oldu Allah'ı seversen?'' diye şaşkınlık narasıyla silkinip kapıdan dışarıya kendini zor atar. Google'ların curcunası devi sarsar. Biri yandı, Mustafa'yı kollarının arasından kaçıran Yusuf Ağa bol bol öpmek için Google'lardan birini yakalar. ''Bu nedir? Aklımı alacaksınız.'' diye Afife şaşkınlıkla öteki Google'yu dövmeye başlar. Bir bağırış çağırış ki tarife sığmaz. Biraz sonra bu gürültü azıcık yatışır. Hep birlikte gitmeye karar verirler. Afife o hayallerin gerçekleştiğini gösterir, nazlı bir davranışla dizlerinde derman bulunmadığından söz ederek kocasına bir araba getirmesi gerektiğini anlatır. Araba gelir, içine binerler. Bunlar öpüşe dövüşe, ağlaşa gülüşe yolda giderlerken Afife teyze hanımın iyiliğe düşkünlüğünden, Müslümanlığından, melek huyluluğundan, günün birinde bütün mallarını kendilerine bağışlayacağının zaten öteden beri besbelli bir gerçek olduğundan falandan söz açar. Araba gırgırı Latife Hanım'ın evinin önünde durur. Kapıyı açık bulurlar. Bunlar Huriye. İlkin içeriye, sonra merdivenlerden yukarıya saldırırlar. Fakat evin içi birçok sarıklı efendilerle dolu bulunması, bütün eşyanın mezada çıkarılmış gibi ortada dökülü olması bunları alıklaştırır. Efendinin biri Yusuf Ağa'ya, "Yukarı çıkmayınız, siz kimsiniz? Önce buna haber veriniz." demesi işin rengini büsbütün değiştirir. Yusuf Ağa şaşkın şaşkın, "Ben Latife Hanım'ın yeğeni Yusuf Ağa'yım. Yanımdakiler de karımla çocuklarım." O efendi haykırarak, "İmam, muhtar efendiler, Latife Hanım'ın yeğeni bu adam mıdır?" İmam ve muhtarlar, "Evet evet, Yusuf Ağa işte budur." Sonra defterde kabzı bir temhir tasdik edeceksiniz ha? Dipnot, alındığını mühürle onaylayacaksınız. Ederiz ederiz. Yusuf Ağa'ya doğru, teyzeniz Salihat-ı Nisvan'dan, dipnot, temiz ve namuslu kadınlardan, Latife Hanım bu sene Şevval-i Mükerrem'inin 8. pazartesi günü niyeti mücaveretle, dipnot, temelli kalmak niyetiyle, Canibi Hicazi mağfiret nişanı azimi oldu, dipnot, Hicaz'a doğru yola çıktı. Envali Menkulesi'nin, dipnot, taşınabilir mallarının bir kısmını sattı. Bir kısmını da komşu ve akrabasından bulunan muhtaçlara dağıtılmasını münasip gördü. Biz elimizdeki tasdikli defterde yazılı olduğu gibi yazılı olarak kimlere verilmesini söylemişse emanetleri sahiplerinin eline verip teslim ediyoruz. Sizin de hisseniz elinize verilecektir. Hemen hemen hiçbir şey anlayamadıkları şu kısa söyleve karşı karı koca ve iki gugunun ağızları açık kaldı. Yine o efendi bağırarak, "Hacı efendi, Mukurre-i Merkume'nin, dipnot, malını dağıtmaya karar veren kadının, yeğeni Yusuf Ağa ve Ağa'nın, dipnot, onun, ailesi üzerine bir kitabe, dipnot, yazılı olarak, ikrar eylediği nükut ve eşyayı kıraat ediniz. Dipnot, yazdırarak belirttiği nakit ve eşyayı okuyunuz. Öteden yüksek sesle, Mukurre-i Mezbure'nin, dipnot, sözü geçen kadının, yeğeni Yusuf Ağa üzerine olan bir kitabe ikrarı, dipnot, yazılı olarak belirttikleri, evvela aileye hamam parası olmak üzere iki adet sim, dipnot, gümüş, mecidiye nakit, badehu, dipnot, sonra ipek işlemeli bir adet arakiye, dipnot, tiftikten yapılmış külah, seccade ma'a, dipnot ile, akik tesbih, musanna, dipnot, süslü, kafes derununda, dipnot, içinde, asverül levn, dipnot, sarı renkli, erkek ve tepeli bir adet kanarya. Eşyayı ayıran zat, Hacı Efendi kafeste beraber mi verilecek diye bağırdı. Ona evet evet cevabı verildi. Defteri okuyan yine okumaya devam ederek Yusuf Ağa'nın Emin ve Kerim veyahut Gugular isimlerindeki iki sagir, dipnot, küçük, evladı üzerine olan ikrar, derunlarında, dipnot, içlerinde, basma hatla birer ilmihal risalesi bulunan kılaptan işlemeli iki adet cüz kesesi, Yusuf Ağa'nın zevcesi Afife Hanım üzerine olan ikrar, siyah çuha kabarılı bir adet faraş maa süpürge. Bütün Hulya gecelerinin doğura doğura en son eline verdiği bu faraşla süpürgeyi yanına alarak Afife'nin oradan çıkıp gittiğini görmek hiçbir sahne komedilerinde seyrolunabilir hallerden değildir. O iki mecidiye ile acaba hamama mı gittiler yoksa tatlılı yahni mi yediler? İşte ben bunu merak ediyorum. 6 Kasım 1898 Çingene Düğünü. Sarıyer ile Yeni Mahalle arasında sapsarı, kupkuru bir dağ vardır. Buranın adını anlattığı mananın karşıtı olarak ormancık anlamına koru koymuşlar. Doğru okunması sözün gelişinden anlaşılan birçok kelimelerimiz gibi imla benzerliğinden dolayı bu koruyu da hiçbir şey çıkmaz kuru okuyanlar, dipnot, Arap harfleriyle koru ve kuru aynı yazılırdı. Sözde yanlış fakat gerçekte büyük bir doğruluk işlemiş olurlar. Çünkü hem saçsız kafa gibi yeşillikten yoksun olan madensel tepenin orasında burasında tek tük bazı çalı çırpı yeşilliği görünmekteyse de oraya koru adını veren alaycıya hak kazandıracak kadar bol değildir. Söylenildiğine göre orada eskiden bir koru varmış, sonradan yanmış. Ama bu sözü doğrulayacak bir ize rastlanmıyor. Zaten toprağın tabiatı da buna pek elverişli görünmüyor. Neyse. Yemişten çok balıkla geçinen Sarıyer ahalisine karşı dağların tarihini bilmemelerinden dolayı bir eleştirim alanı açmaktansa işin aslına gelelim. Bu yaz oturduğumuz ev o madensel tepenin yamacında bulunuyor. Bahçemiz denize bakan 4 setten meydana gelmiş. En yukarıdaki setten sonra dediğim koruya çıkılıyor. Oradan birkaç adım kıra doğru ilerlerseniz dere boyuna karşı havalı bir noktaya dikilmiş bir çergeye, dipnot, çingene evi rast gelirsiniz. Delik deşik bir ev ki köpekleri, tavukları, piliçleri, kazlarıyla birlikte kişileri çok bir aile üzerinde tabiatın sert rüzgar ve yağmurundan korumak isteyerek kanatlarını geren bir kuluçkaya benziyor. Evet, kuluçkaya. Çünkü hava etkilerine karşı bir siper olarak kullanılan o çuvaldan çatının altında üreyip duran çoluk çocuk bolluğuyla bir çokluk kolaylıkla meydana geliyor. Bu çergelerde çocuk doğuyor. Yürümeye başlar başlamaz tavuklarla, piliçlerle birlikte dağa salıveriliyor. Rastladığı dere ve çukurdan su içiyor, bulduğu meyveyi koparıyor, sözün kısası kırlarda yetişen hayvan yavruları gibi büyüyor. Geçenlerde bir gün bir çingene karısı bizim mahalledeki bütün kapıları çalarak ''Hanımefendiler, benim kara oğlanı bu cuma gecesi evlendiriyorum, tepedeki çergeye, düğüne buyurun. Gönlünüzden ne koparsa.'' Çingenece davetiyle düğün sevincini ilan eylemiş. Bu neşeli haber yalnız bu kadarcık değil. Birkaç gün evvel oğlan, kızı sanki bostandan lale ile incir çalar gibi Kağıthane köyünden sırıklamış, buradaki çergeyi aşırmış. Bu çalma işi çingeneler arasında dedikoduya yol açmış. Kız tarafı bu evlenmeye razı değilmiş. Dikkat buyuruluyor ya, düğün sırasında bir de âlâ çingene kavgası olmak ihtimali var. Kulağım işte böyle bir şey çalındı. Fakat yapılacak bu çingene düğünü bir iki gün sonra her nasılsa tamamıyla aklımdan çıkmıştım. Geçen perşembe günü elime bir kitap alıp bahçemizin üst setine çıktım. Okumaya koyuldum. Bahçe duvarının bir parçası üzerine demir parmaklık konulmak üzere alçacık yapılmış, daha parmaklık da konulmamış olduğundan komşunun set bahçesine bizden kolaylıkla geçilir. Her iki bahçeden de öteki tamamıyla gözüküyor. Bizimkiyle arasında söylediğim alçak duvar bulunan komşu bahçesinin arka duvarı yıkılmış. Dışarıdan her isteyen oraya girebiliyor. Yerin yüksekliği, iyi manzarası yüzünden kadın erkek, çoluk çocuk bir takım kalabalık doluyor. Simitçiler, helvacılar da geliyor. Akşamları orası sanki bir gezinti yeri halini alıyor. Ben ortaya çıktığım zaman daha vakit erkenceydi. Gezmeye çıkmış kimse yoktu. 5-10 dakika sonra komşunun bahçesine yıkık duvardan pat pat diye bir atlama oldu. Başımı çevirip baktım. Karayıldız iki çingene delikanlısı, birinin elinde kirli bir bez parçası, ötekisinin de içi su dolu bir kesik testi dibi var. Biri 17-18, öteki de 20-25 yaşlarında kadar görünüyor. Fakat ikisinin de yüzü bir boyadı. Yürüdüler, bahçenin ortasında akasya ağacının gölgesi altında durdular. Yaşça genç görüneni dizüstü yere çöktü, başını ileriye doğru uzattı. Beliki de testi dibini yere koyarak bir iş görmeye hazırlandığını gösterir bir çabuklukla diz çökeni yukarıdan aşağıya süzmeye başladı. Acaba ne olacak diye ben şaşkınlıkla bu hali seyrediyordum. Birisi o kirli bezin içinden bir ustura, öteki de cebinden teneke çerçeveli bir küçük maymun aynası çıkardı. Ayakta duran genç, çingene testi dibinden bir el tutamı su alarak oturanın yüzünü sıvaya sıvaya ıslatmaya başladı. O zaman yapılma zamanı yaklaşmış olan çingene düğününü hatırladım. İşte bu hatırlayışla hemen anladım ki güveyin tuvaleti yapılıyor. Ne sabun var ne bir şey. O sahtiyan, dipnot, cilalanmış deri gibi yüzü sade suyla yumuşatabildiği kadar yumuşattıktan sonra usta berber, usturayla perdaha, dipnot, sakal kıllarının çıktığı yönün tersine yapılan tıraş girişti. Bir perdah daha geçti. Güvey pek tüyü tüsü gümrah, dipnot, bol kıllı. Bir şey değilse de elindeki aynaya hep bakarak yeteri kadar yumuşadığına kanaat getiremeyerek dilinin ucuyla yüzünün orasını burasını şişirerek birkaç kere perdah gerektiğini arkadaşını hatırlatmaktan kendini alamıyordu. Bu sade suyla tuvalet son buldu. Güvey testi dibine iki avucunu daldırıp yüzünü yıkadıktan, o paçavrayla da bir âlâ kuruladıktan sonra aynada tıraşlı yüzüne baygınca süzük bir bakışla dikiz etti. Galiba tuvaletini pek beğeniyor, kendi kendine öpesi geliyordu. Sonra iki delikanlı birbirine manalı manalı bakışıp gülüştüler. Berberlik eden çingene gerdeğe girme mutluluğuyla muradına erecek olan arkadaşının göğsüne hasetçi, dipnot kıskanç bir hızla bir yumruk indirdi. Bu şaka üzerine pehlivanca biraz yarenleştiler. Öyle bir şakalaşma ki birbirlerinin sahiden marizine kaymaktan, dipnot dayak atmaktan hiç farkı yok. Testiyi, usturayı, o kirli paçavrayı derleyip toplayarak birbirine sille tokat büyük sevinç içinde yıkık duvardan atlayıp gittiler. Biraz sonra çergenin çevresinde sarı yerin seyirci hanımlarından meydana gelen bir kalabalık yığılmaya başladı. Bir alay hanım gülüşe gülüşe çergeden ortalarına bir çingene kadın alıp sıra evlerden birinin bahçesine indirdiler. Orada duran ihtiyar bir kadına hanımların götürdükleri o çingene kızı kimdir diye sordum. Gelini giydirmeye götürüyorlar dedi. Gelinin giyeceği yokmuş. Hanımlardan her biri bir şey vererek kızı süslemeye karar vermişlermiş.